Ayrım 2.
Bu ziyareti kazasız belasız atlatabileceğimi düşünürken, Safiye'nin sözleriyle ümitsizliğe kapılıvermiştim birden. Ama rahatsızlığımı nasıl ifade edebilirdim ki? Kafam birden karmakarışık olmuştu ve tek kelime konuşamayacak haldeydim. Abdullah, bak göreceksin. Ayva benim odama bitişik olanda kalırsa daha rahat edecektir. Hanımım kusursuzca Baffo'nun kızından söz sırasını kapmıştı. Nasıl emrederseniz. Sanki hayatımda bu hareketi ilk kez yapıyormuş gibi sertçe eğildim ve umutsuzca devam ettim. Ama size hatırlatmalıyım ki, yaz odaları için çalışan ustalar tüm malzemelerini oraya depoladılar. Temizlenip düzenlenmesi tüm günü alabilir. Safiye'nin bakışlarını okuyabiliyordum. O halde ne duruyorsun? Git ve hemen işe başla hadım. Ama konuşmadı. İsmail'i sevgiyle izler gibi yapıyordu. Hanımım, tabii Abdullah, haklısın dedi. O halde Ayva benim odamda kalsın. Ne dersin Kalfa? Daha da iyi olur. Böylelikle Allah korusun herhangi bir terslik olursa anında müdahale edebilirim. Ne kadar iyisin Kalfa. Hanımım konuşurken Ayva ve Safiye arasındaki kısa bakışmayı fark edememişti. Aslında odadaki hiç kimse bunu fark edememişti. Evdeki bu yeni düzenlemeyi engellemek için bir şeyler yapmak istiyordum ama elimden ne geleceğini bilmiyordum. Bu arada İsmihan, Safiye'nin çoktan koluna girip sohbete dalmıştı. Safiye, eğer istersen İsmihan, Ayva sana kızın mı yoksa oğlun mu olacağını bugünden söyleyebilir dedi. Bunu yapabilir mi? İsmihan ebeye doğru heyecandan yanakları kızararak döndü. Gerçekten bunu yapabilir misin? Yeteneklerinden kuşkunuz mu vardır hanımım? Hayır, hayır, tabii ki yok. Böyle tahminler bir ebe için işin en kolay kısmıdır, inanınız. İsmihan benim onaylayan bakışlarımı fark etmişti. Elini şöyle bir salladı ve ama önce hepimiz oturalım, lütfen. Hoş geldiniz. Misafir, Tanrı'nın olduğu kadar ev sahibinindir de, dedi. Kadınlar divanların üzerine bağdaş kurdular. Ellerini heyecanla ovuşturup, duran hanımımsa artık bu şekilde oturamıyordu. Birden patlar gibi, Allah izin verirse, sanatınla benim gebelik işaretlerimi okumanı istiyorum Kalfa dedi. İsmihan'ın yüzündeki ifadeyi görünce, ebe kadını kıskanmaktan kendimi alamadım. 2. Safiye, Ayva'nın ona uzattığı safran sarısı ipek kesecikten bir tutam tuz alarak, hanımımın siyah saçlarının üzerinde serpiştirdi. İsmihan, yıkanacağı zamanların dışında başını neredeyse hiç açmazdı. Bu yüzden herkese böyle örtüsüz görünmekten mahcup, yüzü kıpkırmızı oturmuş, kafasından çıkardığı tüllü küçük başlığı parmakları arasında evirip çeviriyordu. Alnına düşmüş lüleleri sıcak ve sıkıntıdan ter içindeydi. Gelin olduğu gün bile böylesine zorlanmamıştı. İşte kıpırdanıyor dedi Ayva. Yalnızca sinirinden diye cevap verdi Safiye. Kolunu dostça İsmihan'ın omzuna atmıştı. Öyle değil mi hayatım? İsmihan konuşmadı. Yalnızca biraz daha kızarmıştı yüzü. Kaşınmıyor diye karar verdi Safiye. Kaşınıyor ama bir sultan olduğu için kendini tutuyor diye karşı çıktı Ayva. Tuz kafanı kaşındırmıyor değil mi İsmihan? Hayır hayır henüz değil diye cevap verdi hanımım. İşe yarayacaksa bir kaşıntı yaratmaya hazır gibiydi. Gördün mü? Oysa pire ısırmış gibi kaşınması gerektiğini söylemiştin Ayva. Hayır kaşınmıyor. Bu kötü mü? Hanımımın sıkıntı ve sinirden sesi titremeye başlamıştı. Yeteri kadar zaman geçti diye Kalfa kadını uyardı Safiye. Kaşınmıyor. Ayva, evet kaşınmıyor deyip konuyu noktaladı. Bir oğlu olacak. Herkes bir ağızdan bağırışıyordu şimdi. Bir oğlan, maşallah, bir oğlan. Mutlu bir şaşkınlık içindeydim. O sırada Safiye'nin badem gözleriyle sanki Ayva'yı göreve davet eden bakışlarını fark ettim. Kadın omzunu silkti ve bana dönüp fısıltıyla bir makas ve bir de bıçak istedi. Bunları getirip uzatırken keskin aletler diye düşündüm. Tehlikeli aletler. Elim kendiliğinden kuşağımın kenarındaki hançere gitmişti. Bu arada kadınlar İsmail'in saçlarını fırçalayıp tuzu temizliyorlardı. Şapkası ve tülleri tekrar başına takıldı. Onlar bu işlerle meşgulken Ayva kimselere göstermeden makası ve bıçağı değişik minderlerin altına saklamıştı. Hançerimin sapına daha bir sıkı yapışmıştım. Hanımımı korumak için eşkıyaya karşı mücadele etmiştim. Bunu bir ebeye karşı yapmaktan geri duracak değildim elbette. Safiye'nin, sola oturuyor, sola oturuyor diye bağırmasıyla kendime geldim. Şaşkınlık içindeki İsmahan, oturduğu minderin altındaki sertliğin nedeni olan bıçağı bulup eline almıştı. Ayva tekrar omuz silkti ve açıkladı. Bir oğlan. Bıçağın üzerine oturdu. Bu oğlan çocuk demektir. Zararsız bir eski adetti bu. Safiye'nin etrafımızda olması benim sinirlerimi gerçekten çok bozuyordu galiba. Maşallah, maşallah. Bir oğlan ha. O da birden şenlenmişti. Yalnızca Safiye'nin yüzünde üzüntüden değil, talihsizlikten kaynaklanırmış gibi görünen bir ifade vardı. Çok şükür dedi İsmahan. Ama işin aslı, Ayva'nın burada kalacak olması beni yine de üzüyor. Nurbanu şaşırmıştı. Niye böyle konuşuyorsun İsmahan diye sordu. Çünkü onun burada olması, önümüzdeki aylarda bir başka asil bebeğin doğmayacağını da işaretti. İsmahan, Bafo'nun kızının elini tuttu. Sevgili Safiye, bana oğlumun birlikte oynayacağı bir yeğeni olacağının sözünü veremez misin? Safiye'nin hamile kalmakla ilgili bir umudu yoktu herhalde. Omuzlarını silkti ve eğer Allah isterse demekle yetindi. Nurbanu'nun kölelerinden Azize hüzünlü bir sesle hanımımın sabah söylediği şarkı mırıldanmaya başlamıştı. Gökyüzünde aramayın beni. Ben haremde bir yıldızım. Aldanmayın kahkahama, şıkırtıma. Ah ben yapayalnız, zavallı bir kızım. Azize'nin sesi gerçekten güzeldi. Kendisi de. Ama ne var ki bir zamanlar Safiye uğruna, şehzade tarafından reddedildiği için böyle hizmetkarlar sınıfında kalmıştı. Sanıyorum birlikte olduğu bu insanların ilgi ve beğenisini kazanabilmek için elinden gelen en iyi şeyi yapmaya çalışıyordu. Böylelikle bir yalnızlığa mahkum olmadığını gösterecekti. Safiye amacına ulaştıktan, yani İsmahan'ın doğacak bebeğinin cinsiyeti hakkında bilgi aldıktan sonra odadan tamamen kopmuş gibiydi. Dalgın dalgın kaplamalardaki süslemelere bakıyordu. Daha önce düğün dernek dolaşmış tok bir misafir bile sunduğumuz harika tatlılara, tuzlulara hayır diyemezdi. Ama o bunlara elini sürmüyordu. İsmahan üzerinin unlanmasını aldırmadan sık sık mutfağa gidip geliyor, kendi elleriyle birbirinden lezzetli yiyeceklerle donanmış tabakları misafirlerine sunuyordu. Neler yoktu ki bu tabaklarda? Kadın göbeği, hurma tatlısı, vezir parmağı, dilber dudağı, lokumlar, çeşit çeşit reçeller ve tabii ki tepsi tepsi lokma. Bu tatlı Safiye'nin en sevdiği tatlıydı ama bugün lokma bile onun ilgisini çekmiyordu. Safiye'nin bu tavrından alındığım ve etkilendiğim için kendime şaşırmıştım. Ama öte yandan misafirleri mükemmel bir şekilde ağırlayabilmek, onlara hem lezzetli hem de duvarlardaki sedef işlerinin güzelliğinde ikramda bulunabilmek için az buz çalışmamıştım. Ve şimdi birinin bu Safiye bile olsa gösterdiği kayıtsızlık canımı sıkmıştı. Aslında görevimi tam olarak yerine getirmiştim. Ne garip geçen yıl böyle bir görev aklımın ucundan bile geçemezdi. Üstelik bütün bunları, ne olacak, herhangi bir kadın bunları kolaylıkla yapar diyerek küçümserdim. Her kadın bunları bir ölçüde yapabilirdi tabii ama bir hadımı olmadan her şeyin üstesinden gelmesi de mümkün olamazdı. Ve o hadım bendim. İşimi iyi bir şekilde yapmıştım. Bu ağırlamada payım büyüktü. Yoksa burada ne işim vardı? Gidip aşağıda diğer hadımlarla birlikte ben de yan gelip yatardım. Hanımımla birlikte uyumlu bir biçimde çalışmayı artık ikimiz de öğrenmiştik. Hesap kitaptan hiç mi hiç anlamıyordu. O bir sultan torunu ve vezir karısıydı. Aklına gelen her şeyi hemen istiyordu. Ve ben de bunu gerçekleştirmenin yollarını buluyordum. Onun zevk ve isteklerine uygun şeyleri almak için dünyanın en renkli, en zengin pazarı olan İstanbul sokaklarına çıkıyordum. Zorunlu olduğum için değil ama adet olduğundan pazarlık yaptığım da oluyordu. Zavallı amcamın daha önceki İstanbul deneyimimde bana öğrettiği şeyleri hatırlıyordum. Evet, pazarlık bu kente çok önemliydi. En zengin tüccarlar da, en yoksul ev kadınları da aynı usullerle bir malı daha ucuza almanın peşindeydiler. İşte böyle uğraşların sonucunda görevimi başarıyla yerine getirmiştim. Kendimle övünüyordum. Konuk kadınlar beyinlerini yalnızca hanımıma yöneltseler bile gerçeği bilmenin huzuru içindeydim. Odanın üç tarafını kuşatan divanların parlak mor kadifeleri, yastıklar üzerindeki altın ve gümüş süslemeler, yerlere serilmiş pırıl pırıl İran halıları, bütün bunlar benim sayısız çarşı turlarımın sonucuydu. Bu arada ev içi çalışmalarımı da unutmamak gerekti. Hizmetkar bölümlerinin kadın erkek dünyalarına uygun düzenlenmesi doğrusu çok zamanımı almıştı. Hamileliği nedeniyle sık sık tuvalete giden hanımımın yorulmadan bu gereksiniminin sağlanması bile göründüğü kadar kolay bir iş değildi. Bir de Sokulu'nun yaşlı annesi vardı tabii. Bu hemen her şeye karşı sağır ve dilsizlik ölçüsünde ilgisiz kadın, alıştığı ortamdaki değişiklikler söz konusu olduğunda 180 derece değişip kıyameti koparıveriyordu. Her şeyin onu huzursuz etmeden yapılması gerekmişti. Eh, bu da doğrusu az bir çaba değildi. İsmail'in konuklarının evin iç dekorasyonuna ve mutfağa karşı beğenilerini dile getirmekten adeta kaçınmaları inanılmazdı. Mutfak deyip de geçmemek gerekti. Burada da en güzel sonuçların alınması için inanılmaz çalışmıştım oysa. Kimse zeytinlerin, balın, nar ekşisinin kalitesini aldırmamıştı. Bu ani sıcak bastırıp da buzcular zora düşünce, atlılarla dağlardan nasıl kar getirtildiğini de kimse merak etmemişti. Adamlar neredeyse 20 fersa ötedeki karlı tepelere gitmişlerdi soğuk şerbetleri uğruna. Onlara ufak çapta bir servet ödendiği de tabii ki kimsenin umurunda değildi. Tek yaptıkları, İsmail'in özenle hazırladığı içeceklerden hoşlarına gideni seçmekti. Gerçekten de çeşit çeşit içecek vardı ortada. Gül suyu, limonata, vişne suyu, tarçınlı karanfilli şerbetler, neler neler. Hanımımın titizlikle çalışmıştı bu konuda. Tıpkı iddialı bir şarap üreticisi gibiydi. Aslında bu çeşit çeşit baharat ve esansla tatlandırılmış içecekler bana hala ters geliyordu. Bunların yerine bir bardak sıradan şarap olsa diye içimden geçirdiğim olmuyor değildi. Ama bunun olanaksızlığını biliyordum. İslam'a göre büyük bir günahtı şarap içmek ve kesinlikle yasaktı. Sonunda çaresiz, İsmail'in hazırladığı bademli limonataya bir parça da ıhlamur katarak yetinmeyi öğrenmiştim. Şerbetlerin buz gibi ikram edilmeleri gerekiyordu. Yoksa tadı olmuyordu. Konukların iltifatlarından çok, ikramdan hoşnut olmaları İsmail için çok daha önemliydi. Bu bir Türk düşünce biçimiydi. Başkalarını memnun etmek. İşte ben de böyle bir ruh hali içindeydim şimdi. Gerçek bir erkek olduğum günlerde böyle şeyleri değerlendiremezdim. Yiyecek ve içeceklerin mükemmelliği ilgimi bile çekmezdi. Ya da bunları zaten olması gerekenler olarak kabul eder ve manzaraya dalardım. Tıpkı Safiye'nin şu an yaptığı gibi. Onun bu aldırmazlığı beni sinirlendiriyordu. Kendimi aşağılanmış hissediyordum. Bunları bir kadın olarak bal gibi biliyordu ama aldırmıyordu. Aldırmazlığı neredeyse İsmail'i hiçe sayan boyutlardaydı. Güç ve entrika dünyası benim küçük ve tatlı, kendi varlığının dahi farkında olmayan hanımımı hiçe sayabilirdi. İsmail yalnızca başkalarını memnun etmenin peşindeydi. Özellikle de Safiye'yi. Onun güzelliği, canlılığı ve ilgisi İsmail'i de herkes gibi çok etkiliyordu. Aslında hanımımın saflığıyla çantada keklik cinsindendi insanlar için. Baffo'nun kızı da böyle mi düşünüyordu acaba? Yoksa Baffo'nun kızının canını sıkan bir başka kadının hamileliği miydi? Safiye'nin badem gözlerindeki ifade, onun hanımımı kutlayıp sevindirmek yerine kendi yaşam çemberinin dışında tutacağının belirtisi gibi geliyordu bana. Ah, şehzadesini düşlüyor. Nargilesini fokurdatan Ayva, Safiye'ye bakarak böyle dedi. Kadın kendi tütününü getirmişti nargile için ama onun kokusunu bu sıcak ve binbir kokuyla dolu odada ayırt edemiyordum. Pencerenin dantel perdesi şöyle bir havalandı. Gökyüzü masmaviydi. Çamların üzerinden deniz, adalar ve uzaklardaki dağlar görünüyordu. Safiye'nin bu manzarada Murad'ı görebilme şansı yoktu. Gördüğü, harem bahçesinde insan dünyasındaki güç kavgalarına hiç mi hiç aldırmadan, sessizce açmakta olan yeni bir laleydi. Aklının Murad'da olduğundan emin değildim. Belki de böyle düşünmemin nedeni, benim aklımın Murad'da olmamasıydı. Dışarıda bir yerlerde çimen biçiliyordu. Odaya bir anda taze ot kokusu doluvermişti. İlkbaharın bu güzel müjdeleri beni bir kez daha Safiye ile birlikte bu kente ilk geldiğimiz güne götürüvermişti. Lalelerle dolu bahçeden geçişini, bana anlatışını hatırladım. Ve sultanın haremini tarif edişini, canavarın karnı. Ama Safiye bunları düşünecek kadar duygusal biri değildi, bunu biliyordum. Yalnızca İsmail'in hamileliği nedeniyle belki de Tanrı'ya ona da bir çocuk vermesi için gizlice dualı ediyor olabilirdi. Yine de bu konuyla ilgili bir şeyler söylememişti. Konuşan şaşırtıcı bir biçimde nurbanı oldu. Allah muradımı korusun. Ayva, hatırlıyor musun doğduğu geceyi? Hiç unutur muyum? Kadın gülümsedi. İsmail'i dinlemesini işaret etti. bir anne adayının öğrenmesi gereken şeyler de söyleyecekleri. Emzirene kadar akla karayı seçmiştik değil mi? Hepimiz ne çok uğraşmıştık emsin diye ve hep aksilik çıkarmıştı. Evet, aslan yavrusu tam 3 gün meme emmemişti. Hayır, hayır, 4 gün. Evet, aşağı yukarı 4 gündü. Meğerse karnının tam acıkması gerekiyormuş. Kene gibi yapışmıştı memeye acıkınca. Allah'a şükür, ondan sonra bir sorun olmamıştı. Kalfa kadın düşünceli bir ses tonuyla devam etti. Ben daima bir bebeğin doğduğu ilk günlerdeki olayları kutsal işaretler olarak değerlendiririm. Bunlar dikkate alınması gereken şeyler midir diye sordu İsmahan. Tabii ki diye cevapladı kadın. Abin her konuda emme konusundaki gibi davranmıştır. Uzun yıllar onun bir konuda yoğunlaşmasını bekledik durduk. İşte en sonunda geçen yıl mucize gerçekleşti. Şimdi her yerde o var. Divanda vezirlerle, din adamlarıyla konuşup tartışıyor, kendi parlak fikirlerini onlara kolaylıkla kabul ettiriyor. Geç oldu ama iyi oldu en sonunda. Onu buna o zorluyor. Azize şarkısına son vermişti ve düşüncelerini söylemek için yerinden doğrulmuştu. Safiye kendisine yöneltilmiş bu keskin cümleyi aldırmadı bile. Nurbanu kızı susturmak için lafa girdi. Her şeyi kendini geliştirmek için yapıyor şehzadem. Atalarının şanını yürütmek uğruna. Dumanların arasından Ayva ya da aşk uğruna diye mırıldandı. Azize yaşlı kadının kendi söylediklerinden yana çıkmasından memnun olmuştu. Bundan aldığı cesaretle sözlerine devam etti. Sultan Süleyman'la birlikte alacakları kararlarda bile hep onun etkisiyle hareket ediyor. Ayva bu sözlere, "Sultanımız torunundan kat be kat üstün bir adamdır ve Murad'ın onun gibi olabilmesi için daha çok zaman gerekir. Şehzadenin önerilerinin pek azını dikkate alır efendimiz" diye cevap verdi. "Bayağı da alıyor" diye savunmaya geçti Nurbanu. "Torunuyla iftar ediyor sultanımız." "Evet, belki de bu son isteğini ciddiye almak zorunda kalmıştır" dedi kalfa kadın alaycı bir tavırla. "Bir sivrisinek de seni ısırırsa onu ciddiye alırsın." Ayva haremde Nurbanu ile bu şekilde konuşabilen tek kadındı. Murad artık memeyi ısırdı. Şimdi dadısının önündeki sofradan kalfasını kaldırıp ona bir şamar atması gerek, şehzadeliğini öğrenmesi için. Bu yaz onu ve Safiye'yi Kütahya'ya götürmesi için bir gemi istedi. "Bunda ne var?" diye savunmasını sürdürdü Nurbanu. "Gerçi bu yıl sen İsmahan'la birlikte İstanbul'da kalıyorsun ama o yolculuğun ne zor olduğunu unutmuş olamazsın. Ne tehlikeli olduğunu, yolların eşkıyayla dolu olduğunu." Azize bunları söylerken imalı imalı Safiye'ye bakıyordu. "Ve bundan korunmak için yollar aranmasında kınanacak bir şey olmadığını da" diye sözlerini noktaladı Nurbanu. "Ama bütün ordu Avrupa'nın dinsizleriyle savaşırken ve kıyılarımızın güvenliği için her bir gemi büyük önem taşırken bir kadırga istemek olacak iş değildir" diye karşı çıkmaya devam etti Ayva. "Bunlara bir de Murad'ın hareminin direğinin de bir Hristiyan kızı olduğunu ekleyelim. Hem de Venedik Cumhuriyeti'nin en güçlü valilerinden birinin kızı. Babası onu geri getireceklere büyük paralar vereceğini ilan etti." "Hayır dadı. Süleyman bütün kış ona emip durmuş Murad'ın şimdi de memesini ısırmasına izin verirse ancak ve ancak artık bunadığını düşünürüm ben." Bu sözler üzerine Safiye odada bulunanlara döndü. Yüzündeki ifade onun düşündüğümüz gibi dalıp gitmediğini, tam tersine ilgisizmiş gibi bir poza tüm konuşmaları büyük bir dikkatle dinleyip üzerinde kafa yorduğunu gösterici gibiydi. "O halde Allah korusun ama sultan bunamış olmalı" dedi. Sözlerini bir simyacı titizliğiyle seçiyor ve söylüyordu. Herkesin yüzünü, reaksiyonları tam olarak kavrayabilmek için dikkatle inceliyordu. "Çünkü efendim Şehzade Murat bu sabah namazdan hemen sonra bana haber gönderdi. Perşembe öğleden sonra onunla limanda buluşacağız. Ona kadırganın sözü verilmiş ve yılın bu mevsiminde kıyı boyunca harika bir gezi yapacağız birlikte." Nurbanu sanki bu onun kendi zaferiymiş gibi keyiflenmişti. "Eh, göreceğiz bakalım. Hadi hayırlısı." Ve konuşmalar yavaş yavaş başka konulara kaydı. Aslında Ayva'nın nargilesinin dumanından kehanetler türettiği söylenirdi. Belki bu kez de yine aynı yöntemi denemişti ve yine yanılmıyordu. Hanımım yüzünü kaldırdı ve camdan dışarı baktı. "Hatta senin hatırın için bile sevgili Abdullah. Onun varlığının beni sinirlendirdiğini inkar edemem. Yanında daima tetikte olmak zorunda hissediyorum kendimi. Bunu yapmazsam hemen silahlarını kuşanıp saldıracağından eminim. Ama artık senin tüm düşüncelerini etkileyemiyor, değil mi? Sofia Buffo hiçbir zaman benim tüm düşüncelerimi etkileyememiştir. Sustum, çünkü İsmail düşünceli bir şekilde çevresine bakınıyordu. Kendi kendime konuşur gibi olmak gülünçtü. Sana kendini kötü hissettirmiyor değil mi diye tekrar sordu İsmail. Bunun için Allah'a şükrediyorum. Az bir zafer değildir bu. Seni kötü düşünmeyi tahammül edemem, hangi nedenle olursa olsun. Bunun için minnettarım hanımım. O halde lütfen, lütfen Safiye'ye karşı elinden gelen en büyük nezaketi göster. Sizin hatırınız için deneyeceğim. Onun hatırı için Abdullah. İçimde büyüyen bu çocuk bir yandan da beni üzüyor. Safiye aylardır abimle birlikte ve hamile kalamıyor. Oysa ben paşadan hemen hamile kaldım. Onun adına üzülüyorum. Şimdi ne olup bittiğini anlıyorum diye güldüm. Başka ne olabilirdi ki? Benim iyi yürekli küçük hanımım. Boynundaki eşarbın ucunu tutup çektim. Bana dönen yüzünden anladım ki gerçekten Safiye'nin durumuna üzülüyordu. İsmihan bedenen ve ruhen sıradanlığa sığmayacak bir yücelikteydi.